Ben gene Murat Bey'e dönmek istiyorum. Evet, aslında buradaki firmalarımıza da birazcık yol gösterecek. Sizden şunu öğrenmek istiyorum. Yani Arzum bir aslında ticaret odaklı aile şirketiydi ilk etapta ve yavaş yavaş kendi özgün ürünleriyle rekabetçi bir firma oldu, yatırım aldı, büyüdü, yurt dışı da açıldı. Yani bu süreçte siz en önemli böyle kritik adımlar ya da şöyle diyeyim temel mücadele konularınız ne oldu? Ya bunu yapmak gerçekten zordu. Bu değişim sürecinde şu en çok yordu ve hani şöyle aşabiliriz gibi.
Şöyle söyleyeyim, baktığınız zaman ben biraz büyük resme bakmaya çok meraklı bir insanım. Çukurova ile ilgili de zaten Instagram paylaşımında K'yi düşürerek CH yazarak yani Çukurova'ya birazcık yurt dışından da algıyı farklı kılarak Çukurova'nın üzerinde konuşmak istiyorum. Bundan sonraki soruda herhalde oraya geleceğiz. Ama şimdi ona da biraz zemin hazırlamak isterim. Şimdi şöyle bir gerçek var. Tabii ki iş hayatımıza girdiğimiz zaman biz zaman zaman şöyle bir bakış açısı içerisinde oluyoruz. Ben yani kendimiz için konuşuyorum. Neticede biz bir Türk firmasıyız. Türkiye'de doğmuş büyümüşüm. İşte Türkiye'de var olan 15 milyonu geçen büyük sanayi kuruluşu veya ticari işletmelerden bir tanesiyiz biz de. Tamamen perspektifi buradan bakarak buradaki işlerle kıyasladığın halde iyi misin, kötü müsün gibi bir değerlendirme yapmak yerine bir kere bakış açımda şunu getirmeye çalıştım. Mesela bir aile işletmesi. Aile işletmeleri sadece Türkiye'de mi problemdir, dünyada mı problemdir? Aile işletmelerini dünyada konuşan bir yer var mı? Baktım ve buldum. Var. 1989'da kurulmuş Aile İşletmeleri Derneği'nin yani 2012'de bizim bir şube olarak, 65. şube olarak kurduğumuz organizasyonun merkezi İsviçre'de. Ha, demek ki İsviçre'deki aile işletmelerinin de problemleri var. Onların da elti, kardeş, üçüncü kuşak, ikinci kuşak, birinci kuşak aralarında problemler var. Damatlar, gelinler oturmuşlar. Buna kafa yorup Family Business Network International kurmuşlar. Yani demek ki problem tek bende değil, orada da var. Peki o ne yapmış? Nasıl çözüm bulmuş? İşte oradaki çözümü aile işletmemize uygularken problemler yaşadık mı? Evet yaşadık. İkna etmek konusunda aile bireylerin zorluklar oldu mu? Oldu. Hepsinde ben mi haklıydım? Katliyen değildim. Onların da görüşlerini alarak kendi içimizde kendimize bir çözüm bulabildik. Dünyadan baktığın zaman küçük elektrikli ev aletlerinde toplamda büyük resimde 10.300 tane marka kıyasaya birbirle mücadele ediyor. Amerikalı var, Fransız var, Hollandalı var, Alman var. Şimdi artık son zamanlarda Koreli, Japon, Çinliler ciddi anlamda pazar payı alıyorlar. Şuraya gelmeye çalışıyorum. Bu 10.300 marka aslında ilk 20 tanesi, 25 tanesi diyelim. Dünya pazarında 100 milyar doların küçük elektrikli aletlerinin dünyadaki total pazarını konuşuyorum. Bir pay almışlar. Aslında ben de bu 10.300 taneden bir tanesiyim. Ama hep bakış açım Türkiye. Türkiye'deki 300 marka onlardan biri. Arkadaşlar öyle değil. Ben o 10.300'den bir tanesiyim. Çünkü bir Fransız markası geliyor İstanbul'da, Adana'da, Mersin'de çok rahat sizin evinize gelip bir ürün satabiliyor. Peki neden bir Türk markası gidip kendi ürünü, kendi markasıyla bir Fransa'da, Paris'te, Londra'da, New York'ta, Hong Kong'da, Pekin'de satamıyor? Şimdi bir kere buna bir kafa yormak lazım. Bu konuya çalıştık, baktık. Dolayısıyla işin ve iş yapış şeklini sadece kendi kurallarımız içerisinde Türkiye'ye göre değil, dünyaya göre nasıl değiştirebiliriz? Ben eğer global oynarsam nereye götürebilirim? Bütün bunları yapmaya çalıştık. Bu sırada evet ekonomik krizlere tutulduk. Rekabetten dolayı hırpalandık. Yanlış işler, yanlış kararlar verdik. Ama günün sonunda %51'i doğru yapmaya çalıştık. Ve o şekilde adımlar attık. Şirketlerin varoluşlarında mesela bu 20 tane önemli markanın 12 tanesini oturduk inceledik. Bu 12 tane markanın dünyadaki marka algısını nasıl değiştirdiğini takip ettik. Uluslararası reklam ajanslarıyla çalıştık. Bakın ben bir şey söyleyeyim. Ben Adana'da Küçük Saat, babam öldüğünde 108 metrekare Eminönü'nde kepek indiren kaldıran bir mağaza. Şu anda beni dinleyenler şöyle düşünmesin. Yani Arzum gibi bir gücüm var. Tabii ki parayı da bastırdın. İşte Pricewaterhouse'dan da bu danışmanlığı aldın. Valla şöyle söyleyeyim. ERP'nin ilk temeli olarak Arzum'a ERP'nin ilk başlangıcında bir temel attığımızda yani dijitalleşmenin bence Arzum'daki ilk adımlarından bir tanesi. Şöyle söyleyeyim. Orayı faturayı kesen profesyonel yönetici bana şunu söylemişti. İlk defa toplam cirosu 9 haneli olmayan bir firmaya dedi biz bunu uygulamayı satıyoruz demişti. Yani 100 milyon TL'nin altında demek ki benim o zaman cirom. Dolayısıyla biz de ilk defa bunu aldık. Ama o vizyon, oradaki profesyonel arkadaşın bize o fikri aktarması ve bizim o datayı okuyarak doğru strateji yapmamız işte bizim arzumun gelişmesine bence yardımcı oldu. Yani ben diyorum ki bir kere büyük düşünüp büyük resmin nerede olduğunu iyi görmek lazım. Ona göre markayı taşımak lazım. Bunu yaparken zorlandık ama bunları aşmayı bilebildik, vazgeçmedik ve şu önemli. Yani bir konuyu getirdiğimde de bunun mali olarak şirkete yükünün ne olacağını, sonucunda bizi nereye götüreceğini de matematik olarak göstermeye çalıştım. Bakın burada da önemli bir konu da bunu sadece aile üyelerime yaptım demiyorum. 12 yıldan beri ben fonlarla yaşıyorum. Ustal iyi bilir. İki kere fona sattım şirketin %49'unu. Bu mesela azınlığı sattık. Neden? Çünkü 2007'de her taraf güllük gülistanlıktı. 1 lira baktığın zaman 1 dolar 1.10 TL'ydi. Hemen hemen ikisi baş başaya gelmişti. Sonra 2008'den sonra özellikle Temmuz'dan sonra fırtına tutuldu dünyada. Ama biz 2008'in ilk 6 ayında şirketin %49'unu satmıştık. Şimdi bana diyor ki herkes ya sen şanslı adamsın iyi zamanda yaptık. Ya şanslı olduğumu kabul ediyorum. Tamam ona itiraz etmiyorum ama biz 2008'de bir teklif gördüğümüzde veya 2007'de ya Türkiye şuraya gidecek, Türkiye uçacak, bana bu verdikleri değeri 4'le çarpacağım, 5'le çarpacağım demedik. Realize ettik. Gerçekten ortak aldık. 51 bize kalacak dedik ve çoğunluğu elimize tutarak da fonu aldık. Ha kötü gün geldiğinde aslında doğru bir iş yapmış olduk. Yani bunları iyi organize etmeniz lazım. Zamanında düşünmeniz lazım. Ve bunları yaparken de danışmanlık almak, diğer örnek markalar neler yapıyor, örnek firmalar veya örnek insanlar neler yapıyor, bunları da gözlemlemeniz lazım. Bunlar yapılırsa bu kadar zor olmadığını söylüyorum. Ve şunu şöyle de toparlamak istiyorum. Ben Türkiye için, biraz sonra belki Çukurova'yı konuşacağız ama şunlara değer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bana soruyorlar, yani neden Türk kahvesi? Çünkü dünyada trendi o kadar yukarı giden bir içecek ki, kahvenin içeceğin yukarı gitmesinden bahsediyorum. Ama Türk kahvesi bu kahve trendini başlatan aslında ilk nüve. Yani 550 yıl, 600 yıl tarihi var. UNESCO gittik, bunu tescilledik ve bize bu imtiyazı verdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin somut olmayan bir kültürel değeri olarak bu tescillendi. Baktığınız zaman Çukurova bölge olarak üzerinde konuşacağız. Önemli bir bölge. Biz bugün neden konuşuyoruz zaman zaman? İşte alışveriş merkezleri Türkiye'de önemli. 400 küsur alışveriş merkezi. Hani hastalık süreci şimdi o ayrı bir konu. Açılacak, kapanacak ayrı ama bunların çok reklamını yaptık. Bakın sevgili dostlar ve sevgili Çukurovalılar. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak dünyanın ilk alışveriş merkezini yapan bir ülkenin, bir imparatorluğun çocuklarıyız. Bu topraklarda 1460'ta kapalı çarşı ilk defa yapıldı. Dünyanın ilk alışveriş merkezi. Ya sen bundan eğer ki bir örnek koymazsan masaya ve bugün yapılan bir modern alışveriş merkezini anlatırsan kusura bakma yani yarın daha sonra birisi milyar dolar basar daha iyi bir AVM'li öne geçer. Ama ilki sendeyse iş değişir. Yani bugün mutfağında...
Murat Bey çok özür dilerim. Aslında isterseniz biraz Çukurova bölgesi açısından ne fırsatlar görüyorsunuz diye son sorunuz vardı. Birkaç dakikada onunla toparlayın çünkü süremiz daraldı. Birkaç soru da geldi onları da yöneltmek istiyorum. Hani güzel devam ediyorsunuz. Çukurova için gördüğünüz bu dönemde fırsatları da sorayım. Sonra kapanış sorusu ve kapanışı da Ustal Bey'le yaparım.
Peki o zaman kapalı çarşıdan da gastronomiden bahsettim. Ondan da biraz örnek vereyim. Mesela Türk kahvesi bu kadar dünyada biliniyor. İşte Starbucks'ın içerisine girdik. Arzu Mokka ile kahve ikram ediyoruz ama derdim şu. Dünyanın en büyük kahve zinciridir Starbucks. 32 bin şubesi var. Menüsünde Türk kahvesinin olması hangi makineyle yaparsa yapsın hiç fark etmez. Bugün 16 tane markanın Türk kahve makinesi var. Bunlardan biriyle yapsın. Evet şu anda Okka'yla yapıyor. Memnunum ama başka marka olsa da hakikaten bu benim gururum olur. Şimdi Çukurova'ya döndüğünüz zaman şöyle bir özelliği var. Ben daha evvel de geldim. Burada da biraz serzenişte bulunuyorum. Bu değerleri ne olur ön plana çıkartın. Bir kere Çukurova'nın markalaşması gerekiyor. Yani ben bu bölgede yetişen, özellikle ben burada üründen çok da tarıma dönüyorum. Çünkü Çukurova tarımla çok bilinen bir bölgemiz. Ve Çukurova'da yetişen toprağı, havası, suyu bunların neyi ön planda? Biz hangi mineralleri alıp hangi meyvanın içerisinde o meyveyle insanlara işte o sağlıklı limonu, portakalı veya herhangi bir turunçgili verebiliyoruz? Bunları konuşmamız lazım. bölgemizde yetişen pamuğun farkı şudur diye bizim her yıl belli dönemlerde dünyanın bu sektörle ilgili, tarımla ilgili önde olan insanlarını Adana'ya, Tarsus'a çağırıp orada bir sempozyum, seminerler yapmamız lazım. Yani önce ben toprağımı, havamı, güneşimi satayım. Bakın ondan sonra onun çıktısı olan bir ürün neyse ona odaklanalım. Önce çünkü artık Türkiye şey dönemini geçti. Ya anamur muzunu gidelim Londra'da tattıralım Heathrow'da. Ya arkadaşlar buralar Türkiye için geçti. Türkiye artık Avrupa'nın özellikle Almanya'nın doğusundan Çin'in batısına kadar en önemli üretim üssü. Sanayi olarak da konuşuyorum. Aynı zamanda tarım olarak da konuşuyorum. Eğer biz bunu doğru yönlendirebilirsek bunun nemasını alabiliriz. Bizim Anamur'da muzla ilgili oturup bir seminerler, sempozyumlar yapmamız lazım ki Anamur muzunun hikayesi nedir? Ne kadar üretilir? Bazen diyorlar ki ya kapasite çok düşük, onu konuşmaya çok gerek yok. Ya önemli değil ki. Onu sen öyle bir değerlendir ki 100 kilo üret, ton demiyorum, kilo dediğimi farkındayım. Ama dünyadaki sıradan bir muzun 100 misli daha pahalıya sat. Yani dolayısıyla buradaki katma değeri böyle yarat ve sen bunu al içselleştir içeriye. Çünkü baktığınız zaman bu bölgenin, bu toprakların böyle bir avantajı var. Ama biz yıllarca buna hiç yatırmamışız. Yani bu tarafa yatırım yapmamışız. Son bir şeyle topluyorum. Ben dinleyicilere bir şey sormak istiyorum. Yine bir Adana'da tarım yapan arkadaşından gelen bir bilgiyi burada paylaşıyorum. Bakın o bilgiyi de ona sordum, oradan öğrendim. Ben bunu bilmiyordum. Üstelik bu kadar Çin'e gitmeme rağmen turfanda kelimesinin nereden geldiğini belki birçok insan bilmiyordu. Bunun dünyada bir bölge olduğunu Hanzade Hanım hiç duydun mu? Biliyor muydun?
Yok, bilmiyordum.
Bilmiyordum. Evet, güzel. Iyi. Belki Ustal bilmiyorum, biliyor mu? Ustal sen duydun mu hiç? Bak Turfan'da aslında baktığınızda Çin'in, yani baktığınız zaman Sincan özerk bölgesinde bir bölge. Dünyanın ikinci deniz seviyesinden en düşük olan bölgesi. Diğer bir adıyla sıcak yer olarak biliniyor. Dolayısıyla oradaki o alev vahası olarak bilinen bölgede yetişen bütün meyveler ve sebzeler mevsiminin dışında yetişebiliyor. O yüzden de o bölgenin bir özelliğiyle Turfan'da yetişti dedikleri oradan geliyor. Yani Turfan'da yetişmiş dediğimiz zaman oranın o ayrı bir havası, ayrı bir ısınmasından dolayı her zaman farklı bir meyveyi, sebzeyi alabiliyorsun. Senin Çukurova'n da öyle. Niye sen bu Çukurova'yı bu şekle getirip Almanya'da satılan bir limonun Çukurova'dan gelen farklı? Evet, o 2 euro daha pahalı. Niye? O Çukurova'dan geliyor. Havası farklı, suyu farklı. Biz orayı bu şekilde satabilmemiz lazım. Bunu yatırım yapmamız lazım. Yani ben bu saatten sonra muz şöyle, limon böyle değil. Bunu farklılaştırmak lazım. Son olarak da bölgedeki üniversitelerin çalışmalar yapıp nasıl ki hiç hayatımızda yokken nektarin girdi hayatımıza. Yani erikle şeftalinin birleşiminden bir türev, meyve türedi. Örnek veriyorum. Bugün mesela yemesi kolay meyveler daha rahat satılıyor. Muz gibi, mandalina gibi. O zaman bizim neyimiz var orada? Hem de Antalya'da da var. Güzel portakalımız var. Düşünün ki ince kabuklu bir portakal yaptın. Soymadan ısırarak yiyorsun, elma gibi. Yapalım bunun aşısını, geliştirelim bunu ve bu bölge bu meyveye sahip çıksın. Bu bölgenin özel meyvasıdır diye bunun lansmanını yapalım. Arkadaşlar bunları yapmadığımız sürece farkı yaratamayacağız ve geride kalabiliriz. Çukurova toprakları bizim, havası, suyu, her şeyi bizim. O zaman bunu böyle markalaştırmamız lazım diyorum. Burada susuyorum.
Çok teşekkürler. Evet, aslında iki şeyi bir arada, iki soruyu da size sormuş oldum. Global bir firma olmak, küresel açılmak için bakış açısı değişiminiz çok kritik. Üstten bakmalı, büyük resmi görüp fırsatları bulduğumuz zaman kullanmak. Bu biraz herhalde cesaret gerektiriyor. Siz onu başarmışsınız. Çukurova için de gerçekten güçlü olduğu alanlarda markalaşması ben de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi son sözü de Ustal Bey'e vereceğim. Sonra bir iki tane sorumuz var. Vakitimiz bitmeden onları da size yöneltmek istiyorum.
İstersen biraz sorularla beraber mi yapsak onu vakitten?
Yani son, istersen birkaç dakika içinde özetle. Yani ben sana bir de şeyi soracaktım. Dijital dönüşümde çalışıyoruz. Hani dijital dönüşüm için bu krizi nasıl fırsata çevirebiliriz ama tabii kaynaklarımız ve altyapımız da kısıtlı. Hani burada söylemek istediğin firmalara yönelik bu dijital dönüşümle ilgili bir şeyler varsa onu söyle ve son sözlerini söyle. Öyle lütfen.
Valla o konuda güzel bir karikatür var. Keşke burada gösterebilseydim. Şimdi şirketinizin dijital dönüşümünü kim yaptı? Seçenekler CEO, CTO, Chief Marketing Officer, COVID diye. Seçenek COVID tabii. Yani bu dijital dönüşümde ben G'deyken de çok uğraştım. Bizim şirkette de giderseniz işte şeye gidersiniz, Chief Information Officer'a gidersiniz. Der ki işte bizim bütçemiz yok. İşte şeye gidersiniz, üretime gidersiniz, bizim sistemlerimiz iyi der. CEO'ya gidersiniz, işte bir seçim geçsin ondan sonra bakalım, önümüzü göremiyoruz şimdi der filan. Şimdi zaten korona sayesinde bu bir mecburiyet haline geldi. Ama dediğim gibi en büyük engel burada döviz kuru olacak yatırım maliyetleri açısından.
Peki yani yerli çözümlerle, yerli firmalarımızla bu dijitalleşme sürecini nasıl belki hızlandırabilir miyiz? Birçok startup'ımız var.
Kuşkusuz bu arada bu işleri yapan çok iyi yerli firmalar var. Yani burada ben şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Belki bu inovasyon merkezi açısından da bu önemli. Yani bu işlerde tabii büyük şirket büyük olmasa bile olgunlaşmış şirketlerde en önemli problem yöneticilerin kendilerini sağlama almasıdır, değil mi? Yani güven veren bir yerle çalışmak isterler ki bir hata bile olsa işte ben GE ile yaptım, GE de böyleymiş desin. İşte ben Siemens ile yaptım, Siemens de böyleymiş desin. Ben SAP ile yaptım, SAP de böyleymiş desin. Bir startup'la bir yerli işte no name diyebileceğimiz yeni çıkmış bir şirketle çalışmak istemezler. Ama sonuçta büyük şirketlerde çalıştığınız zaman onların personeli de aynı adamlar. Onların framework'leri de aynı framework'ler. Çok da bir fark olmuyor. Yani yenileri de denemek lazım bence. Önemli olan bu deneme sürecinin nasıl koordine edileceği. Yani işte mesela inovasyon merkezi gibi böyle partnerleri bir araya getiren bir yapı olursa bu deneme faaliyetleri, küçük pilot projelerin formüle edilmesi falan daha kolay olur. Yok çok büyük transformasyonları çok büyük şirketlerle yapmaya kalktığınız zaman hem maliyetler artıyor hem bunu üst yönetime anlatmanız zorlaşıyor. Adım atmakta güçlük çekerken, karar vermekte zaman kaybederken iş işten geçiyor. Sonra bir kriz oluyor. Her şey tepe taklak oluyor. Dolayısıyla küçük adımlar, küçük denemeler, küçük pilotlarla bu işe başlamak, yeri geldiğinde yerli, yeri geldiğinde yabancı şirketleri kullanmak en doğrusu.